Ayrım 14.
O akşam geri dönerken ve o akşama geri dönmeye çalışırken, hiç istemediğim halde, yazıda, bu hikayede, son sıralar evden dışarıya pek az çıkıyordum. İnsanlar beni yoruyordu. Tek başımayken iyiydim. Yalnız yaşayan bir iki yazar, ressam, eski bir sinema oyuncusu, alkolik. Onlar da öyle yaparlardı. Evlerine kapanırlar, kimseyle görüşmezlerdi. Onların da akşamı herhalde aynı başlıyordu. Hatıralara sığınmak. Güzel ve mutlu günleri düşünüyordum. Güzelliğini, mutluluğunu anlayamadığım, kaybettiğim günleri. İçim karanlık, bir şeyler sızlayıp duruyor. Andersen'in masalındaki mavi çiçekler açmış keten gibi bahtiyar olmak istiyordum. Öyleyken ilk yaz akşamı sanki Nisan, sanki gökyüzü lacivert ve parça parça mavi keten çiçeklerinin mavisi. Sadece kar yağıyordu. Caddedeki lamba yağan kardan, beyazdan, buz pırıltısından başka bir şey göstermiyordu. Dün gece başlamıştı kar. Bütün gün yağdı. Bütün gece de yağacak besbelli. Okuduğum dergiler 1940'lardan kalmaydı. Ciltli, sahaftan edinmiştim. Yitirdiğim insanlar, güzel günler gibi son sıralar hep eski dergiler, eski kitaplar gönlümü çeliyordu. Yeni şeylere, yeni zamanlara tahammül edemiyordum. Sayfaları hızlı hızlı geçiyordum ki, tanımadığım bir yazarın, adları unutulmuş, emekleri unutulmuş öyle çok yazar vardı ki, yazısında Haluk Sopi Uygur'dan söz açıldığını fark ettim. Üstelik şair Haluk Sopi'den. Şiir, şiirler. Haluk Sopi imzalı. Şaştım kaldım. Haluk Sopi'ye dair hatıralarda Tevfik Şinasi Haluk Sopi'nin şiirlerini anmış mıydı? Hatırlayamıyordum. Haluk Sopi gençliğinde meğer şiir yazarmış. Şiirle başlamış dünyaya. Hatta bazı şiirlerinin edası Tevfik Fikret'inkine andırırmış. Bilhassa sisin tesiri altında kalmış. Fakat şairliği sonraki çalışmalarının sağladığı şöhretler tarafından gölgelenmiş. Tanımadığım yazar, daha sonra Haluk Sopi'nin 1910'larda şiirseverleri hayli etkilemiş bir şiirini yorumluyordu. Şiirin bütünü yazık yazıda yer almamıştı. Bir iki antolojide boş yere arandım. Şair Haluk Sopi'ye yer verilmemişti. Bulamayınca yazıdaki dizelerle tanımadığım yazarın geniş yorumuyla yetindim. Sadece alıntılar bile gönül yarasıydı. Kar yağışını da hayatımın yitirdiklerini de bastıran bir acı, keder içindeydim. İsmi Annemin Akşamı olan bu hayli uzun şiir, melal içinde yanan bir akşamla başlıyordu. Gerçi akşam melal içinde yanıyordu ama yine melal içinde yanan bir kalbe huzur veriyordu. Bilirsiniz öyle akşamları. Sebepsiz bir üzüntü sarıp sarmalar, akşamla birlikte çıka gelir. Belki akşamın üzüntüsü matemidir. Ne gariptir ki üzüntü okşar dinmeyen sızınıza, gurbetinize kardeş olur. Ve öyle akşamları, akşam kederlerini ben hep sonbaharda hissetmişimdir. Oysa şiirdeki akşam bir yaz gününün akşamıydı. Bundan 5-6 yıl evvel. Dizeye dalıp gitmiştim. Hangi 5-6 yıl? 1900'lerin başındaki İstanbul mu? Sonra elbette başka 5-6 yıllar hayatımızın zaman dilimleri. Hayatım beni hala ardı sıra sürüklemeye çalışıyordu. Şiiri yorumlamaya, yazıya sığınmak istedim. Akşam ezgin, kaygılıymış. Şair ya da şiirdeki kişi annesiyle birlikteydi. Bu anne de akşamı andırıyordu. Bense bir akşamı andıran anneyi görmeye, düşlemeye çalışıyordum. Sönmek üzere olan bakışlarla her yer sislenmişti. Çok yıllar geçmiş ve çok yorulmuş, usanmıştı. Zaten artık anne değil, akşamdı. Doğrudan doğruya akşam anneydi, anne akşam. Melal içinde yanan kalp annesinin kalbi miydi? Şiiri yorumlayan yazar bunun üzerinde durmuyordu. Annenin gizli bir derdi olduğunu öğreniyorduk. Hep konuşmak, hep anlatmak ama senelerce susulmuş. Şiirdeki annenin yıllarca süren suskunluğu. Gidip gelip aynı kelimeler etrafında sürükleniyordum. Susmak, hep susmak. Tam anlatacakken bir çocuğu yaralamaktan korkmak. Görür gibi oluyordunuz. Geçen yüzyılın başlarında yorgun bir kadın, doğum tarihleri 19. yüzyılda birçok başka kadın gibi. Sonra benim tanıklık ettiğim çağda bile sustular, çok az konuştular, kederlerini söylemekten kaçındılar. Kırılmış mı, küskün mü soran olmadı. İlk ressamlarımızın resimlerinde hayal meyal beliren, mesela hep uzaklara, ufka, engin denizlere bakan, sanki birini birilerini bekleyen bu kadına dalıp gidiyordum. Halil Paşa'daki genç kadın balkonda durur, elinde dürbün. Ama dürbünle bakmaz ufka. Deniz uzakta karşı kıyı. Önünde iki kişi için hazırlanmış alafranga çay sofrası, beyaz fincanlar. Mevsim sonbahardır ve büyük büyük yıldız çiçekleri açmış, sonra göremediğiniz bir ağaçtan çerçeveye girmiş kuru dallar. Öylesine umutsuzluk ki kadının bakışları, uzaklara, bekleyişte bu resmi hiç unutamam. Halil Paşa'nın resmini bırakıp tekrar yazıya dönüyordum. Şiiri yorumlayan yazar bu kez yaz akşamındaki odadan söz açıyordu. Şair bir iki mısra ile odayı betimliyormuş. İstanbul'un herhalde yaz semtlerinden birinde. Belki Tevfik Şinasi'nin hatıralarda anlattığı Çamlıca Köşkü'dür. Duvarda ateşten bir renk oynaşıyor, üçgeni andırır şekiller yaratıyor, boyuna geziniyormuş. Fakat sonra batıda bilinmez bir yerde güneş batınca ateşten renk titreyerek sönmüş. İşte o an anne anlatmaya başlıyordu. Hep tutuk, hep başı öne eğik, hayatının ateşten macerasını. Kader ve toprak birdenbire değişiyordu. Artık İstanbul değil, yaz değil, Çamlıca'daki köşk değil. Alın yazınız ferah fafur yazılmamış. Sanki bir narın kabuğu çatlıyordu ve ard arda dökülüşüyordu kırık hayat sahneleri. Anne, pek uzun bir hikaye, pek eski dese de, bellekte yaşatılmış, iz bırakmış bir roman karışıyordu sanki o eskiye. Ve eski, eski olmaktan çıkarak her günün her zamanına, ömrün zamanına, öncesizliğe, sonrasızlığa dönüşüyordu. Öyle olmaz mı? Sevdiğimiz eserler bizde yaşar durur. Biz öldükten sonra da onlara gönül verenlerin çıkacağını bilerek avunuruz. Biz doğmadan önce gönül vermişlerin hatıralarını hep duyumsayarak. Narın kabuğu çatlamıştır ama nar taneleri korunaklı. Nar tanelerine bir şey olmamış. Bunlar artık bir roman. Fakat hangisi? Hissediyordum ki az sonra roman bana kendini söyleyecek. Alkolün de etkisiyle yüzüme al basmış, tuhaf bir duyarlılık içinde bekliyordum. Anne en eski hatıralarını savruluyordu. Bir gemiden söz açmamasına rağmen gemiyi görür gibiydim. Ama denizden söz açıyordu herhalde. Şiirdeki çocuklar ve deniz. Çocuklar birer küçük esir. Çocuklar gerisini getiremiyor, dergiyi bırakıp pencereden dışarıya bakıyordu. Kar gecede yağıyordu. Bildik bir roman diyordu. Esirlerin kimsesi yoktur. Esirlerin kimsesi olamaz. Çok iyi bildiğim bir roman. Şimdi hatırlayamayacağım. Biraz sarhoşum. Hepsi o yüzden. 19. yüzyıl bütün vahşetiyle gözümün önündeydi. Fakat çok tuhaf bir şey oluyor. Adeta benek benek görüntülerdi. Hep ışık çakımlarıyla, Haluk Supi'nin konağındaki bedbaht kraliçe, kırış kırış deri çantasıyla emekli edebiyat öğretmeni Mustafa Sayar, kitaplar ve hayatlar kıskanan Tevfik Şinasi, hatta çağrışımlara denk düşmeyerek yorgun, bezgin annem beliriyorlar. Bu müthiş vahşete karışıyorlar. Bu müthiş vahşette mahvoluyorlar. Sergüzeşt, gemi yaklaşıyordu, roman yaklaşıyordu sahneler. Dilbel olmalı adı. Şiirdeki annenin adını şair galiba söylememiş. Hayır, hiçbir isim geçmiyor yazıda. Hem sonra Dilber'in kendi adı mıydı? Dilber anasının babasının koyduğu ad mıydı? Küçük kız 9 yaşlarında Kafkasya'dayken çalınmıştı. Yalnızca Dilber mi? Yalnızca kız çocukları mı? İnsan ticaretini sergüzeşten mi öğrendim? Sorular üşüşüyordu. Kar yağan bir geceydi. İçimde sıkıntı. 16. 17. 13. 15. 18. 11. 19. yüzyılların eserleri Yüz binlerce esir. Sonra esir değilken hep esarette yaşayanlar. Kaç kişi olduklarını size söyleyemeyeceğim kadar çok insanlar. Ben de onlardan biri değil miyim? Bu hikayeyi okuduğunuz için siz de onlardan biri değil misiniz? Evet, hatırlıyorum. Dilber'in adı henüz konulmamıştı. Esirci Hacı Ömer, Çerkez paltolu, küçük ve eski kalpaklı, ürkmüş, titreyen kız çocuğunu Rusya kumpanyasının Batum'dan gelen bir vapuru Tophane rıhtımına bırakmışken seçer. Çerkezçe konuşmak artık yasaktır. Esircinin evine akşamleyin gidişte Çerkezçe artık hep yasaktır. Ya dilleri yasaklanmadığı halde konuşamayanlar? Yazmadığım bu cümleyi yazmışçasına silmeye, unutmaya, aklımdan geçen bu cümleden kurtulmaya çalışıyordum. Dilber'i kurtarmak istercesine bırakıyor, şiirdeki anneye savruluyordum. Fakat hep satıldıktan sonra beğenilmeyerek esirciye geri gönderilen kızlara, esir kızlara, ölünceye kadar esir kızlara vurulan kırbaç, 15-20 kırbaç. Şiirdeki anneye geri dönmeye çalışıyordum. Abi uzakta kalmış, uzak bir yerde. Esir erkeklerin bırakıldığı yerde. Kız kardeşi denizlerde ölmüş, yolda. Belki Rus kumpanyasının Batum'dan gelen vapurunda. Öz yurdundaki annesinin bir hayali kalmamış. Fakat kimdiler? Hakikat mi, şairin annesi mi? Küçük kızı ağabeyinden ayrılırken, uzak bir yerde ve gitgide daha uzaklaşacak bir yerde, denizlerde ölen kız kardeşinden ayrılırken, bir hayali kalmamış annesinden ayrılırken, ayrılırken, hep ayrılırken, kendim gibi, hatıram gibi görebiliyordum. Vaktiyle Dilber'i de görmüştüm ve celal olmuştum. Kaybettiğim Dilber için İstanbul'un payitahtın sokaklarında esircilerde ölüm aramıştım. Kim bilir kaç kez okumuştum o cümleyi, kim bilir kaç kez celalle birlikte söylemiştim. Yağıyor, yağıyor, durmadan yağmur yağıyordu. Beni buraya getirdiler diyordu kadın şiirde, yaz akşamında. Şimdi bir odasında konuştukları bu eve getirmişler. Bahçe uzayıp gidiyormuş ve tarhlarında yıldız çiçekleri açmış, mavi bir sis ürüyormuş çiçeklerin renklerine. Dilber 9 yaşındaymış. Kadın 11 ya var ya yoktu diyor. Eve getirilen kız çocuğu kendisi değilmişçesine. Ne dilersen giy, iç, ye demişler. Konağa bakmış, horhordaki olabilir mi? Bir saray, büyük ve sessiz. Her taraf düzenli, tertemiz. Tavanlardan billur avizeler akıyor. Sonra kendini görüyordu büyük, gümüş sırlı aynada. Ne kalpak, ne çerkez paltosu, yalnızca kir, yağ, leke. Kar yağıyordu. Bu şiiri okumak istemiyordum. Şiir yoktu, sadece öbek öbek alıntılar. Tanımadığım yazar yorumu için seçmiş. Konağa gelen yeni çerkezi hepimiz çerkez kardeşiz diyorlardı. Küçük kız çalınmış hayatını bir türlü unutamayarak hanımefendilere bakıyordu. Kimi nargile fokurdatıyor, kimi şerbet içiyor, kimi mağrur, kibar, solgun, neşeli. Biz hepimiz Çerkez, biz hepimiz senin kardeşiniz. Daha o gece uyku gelip çatacakken, ama benim annem nerede, babamın hayali, kardeşim, kız kardeşim denizlerde bir ölüm. Yine söyleyeceğim. 2003 yılının o çok uzun gecesinde kar. Bıraktım yorum yazısını. Pencereyi ardına dek açtım. Horhordaki konaktaydık. Sarhoş bir kadın. Yaşamak istiyorum diye haykırıyordu. Sami Paşazade Sezai, Dilber'in öncesiz sonrasız hürriyetini Nil Nehri'nde boğulmakta görüyordu. Kutusu açılınca balerin muzika eşliğinde dönüyordu. Düşündüğüm her şey yanlış, yazdığım her şey eksik. Kaç kaçabilirsen o şiire geri döneceksin. Yoktu annem diyor, yoktu babam. Çekerdim yorganı başıma, örtünürdüm sessizce, gizlice vatanım diyor. Öldü kız kardeşim denizlerde. Bir kadın, kehribar, çubuk, tütün. Bizi hep sattılar esir olarak. Bu hikayeyi değiştir, yeniden yaz diyordu içim. Pencere açıktı, kar soğuğu içeriye doluyordu. Yarın yine kar yağacak. Kar tek yakını, tek aşinası biz kaybolmuş, kaçırılmış, satılmış ve kirpas içinde bütün çocukların. Kar. Ocak 2004. Ölü hikayeci. Zeynep Çağlıyor'a. Not defterimden o yıllarda yazmışım. Yaprakların, dikenli dalların yeşertisi toz içindeydi. Adada, tepeye giden yolda, yaprak altlarına gizlenmiş, siyaha çalan, dolgun, kan oturmuş böğürtlenlerden gözlerim alamıyordu. Üçünü beşini kopardım dikenlerini aldırmayarak. Kırmızı, ellerime fışkırıyor, buruk tatlarına doyamam. Böğürtlen İstanbul'u bir mevsime çağıran yemiş. Hep tenha, terk edilmiş köşelerde, tren yollarında. Yaban otların büründüğü bahçelerde. İşte şimdi Ayayorgi'ye tırmanırken sadece barakası kalmış kır gazinosunun harap bahçe duvarına bitişik. Böğürtlen, sonbaharın habercisi. Çitlerde, yol kenarında, sabahın bu erken saatinde fırlayıp vapurlara binip buraya niye geldiğimi, böğürtlen yemek için değil herhalde, bir türlü çözemedim. Kaçıyorum. Hayatım bir kaçış oldu. Bulutlardan sıyrılabilirse güneş, güz güneşi altında. Beyazı kirlenmiş bir duvara tırmanıyordu böğürtlen. Güneş vurunca tozlu yapraklar daha tozlu yeşil, beyaz da badana sanki yeni vurulmuş bir kireç beyazı. Böğürtlenin yanı başında sararmış azman pisi otları. Eski bir hikayemde geçer pisi otları. Garipsiyerek, yabancılayarak okuyordum. O uzun ada, büyük ada günü usul usul çıka geliyordu. O uzun günden korkuyor, aradan bunca yıl geçtikten sonra şimdi de güz gezintisinden kaçmak, kurtulmak isteyeceğimi seziyordum. Beni üzen, yıkan bir şey olmuştu. Henüz hatırlayamıyordum. Belki okursam, çağrışımlarla. Sonbaharı sizden önce yazmışlarsa, sizin yazabileceğiniz pek bir şey kalmıyor geriye. Hepsi tekrar ediyor. Kuşlar, leylekler ve kırlangıçlar gidiyor. Galiba mesut bir diyara gidiyorlarmış. Nar çatlıyor. Nefsimini şaşırmış Yasemen yine çiçek açıyor. Artık son kez. Fakat yazın açtıklarından daha gür, daha baygın. Tanpınar, sonbahar yapraklarının birçok renginden söz açarken bir de hatıra rengi diyor. Bu rengi hala göremedim. Kimse bana işte hatıra rengi demedi. Işıltıyı, taşkın renkleri, bulutların koşuşturmasını sizden önce yazmışlar. Yazabilmek için yeni bir sonbahar bulmak zorundasınız. Ya da öteki sonbaharları artık kimsenin okumadığını kurarak, düşleyerek bir kez daha yazabilirsiniz. Çalıntı sonbaharlar. Belki birkaç yine ayrıntı çıka gelir. Sis akşama örümcek ağı örter. Rüzgar kurumuş yaprakları ince ince savurarak hışırdatır. Sönen güneş kül rengi bulutları yaldıza ve bazen kan kırmızısına boğar. Günü görür gibiyim. Evet evet, terk edilmiş kır gazinosunun duvarına ilişilmiş, çabuk çabuk yazmıştım. Mavi kapaklı bir defterdi. Mavisi solmuş, lekelenmiş bugün. Kalınca bir defter, epey de yazmışım. Fakat hala boş sayfalar var. Büyükada gezintisine dair başka çiziktirme yok. Sonraki ve önceki çiziktirmeler hayatımın o günlerinden. Kalemim, mavi kapaklı defter, bir de deniz feneri yanımdaydı. Virginia Woolf'un sevdiğim romanı. Kim bilir kaçıncı kez okuyordum. James'in deniz fenerine yıllar sonra gidişi çocukluğunun en büyük özlemiyken, 10 yıl sonra hayal kırıklığına uğramış, hayal kırıklığına uğratan bir gezi. Sonra deniz fenerine yaklaştıkça dünya ile barışmak, yeryüzüne iyilik dilemek, bütün insanlığı kucaklamak küçük yelkenlide. Hepsi o upuzun ada gününü etkiliyordu. Tıpkı yıllar önce okuduğumda etkilediği gibi. Yolun başındaydım, bir roman yazıyordum. Romandaki James'e benzetirdim kendimi. Adam akıllı etkilemişti. Kayalar üstündeki fener, James'in 10 yıl önce hemen yarın sabah oraya gitmek isteği, tutkusu, ülküsü, çıldırısı. Derken 10 yıl sonra hayal kırıklığına göğüs germek. Evden fırlayıp vapura zor yetiştiğim o güz sabahı yazarlıkta yol almıştım artık. Deniz fenerini şurasından burasından yine okuyordum. Yine okuyunca daha çok etkileyecek, bu kez iyi bir öykü yazıyordum. Uzun köyünün kişileri adaya gidiyorlardı. Büyük adamı, Burgaz, Kınalı mı diye boşuna yorulmuştum. Sonunda büyük adaya gidiyorlardı. Uzun bir bölüm olacaktı. Tasvirlerle bezenmiş, gel gelelim büyük adayı, adaları gözümün önüne getiremiyordum. Anıları seyrelmişti adaların. Kaç yıldır gitmemiştim. Uzun köyünün de yer aldığı kitabı alıyorum. Sayfaları gelişi güzel karıştırıyorum. İskeleden tefli, dümbelekli bir vapur kalkıyormuş. Ressam ve arkadaşları tefe, dümbeleğe burun kıvırarak akordiyondan söz açıyorlarmış. Hafta sonunda serin bir yaz sabahı çocuklar uçurtma uçuruyorlarmış. Çocuklar nerede uçurtma uçuruyorlar çözemedim. Ressam ve arkadaşları daha vapura binmemişlerdi. Daha adaya varılmamıştı. İskelede konuşuyorlardı. Hikayenin kişilerinden biri hafta sonu kalabalığı için tornacı, tesviyeci takımı diyordu. Yarı aşağılayarak, yarı şaka. Bununla birlikte ısrarla uçurtmaları, renklerini, salkım saçak kuyruklarını anlatmıştım. Aslında uzun öyküyle uçurtmalarla bu kadar uğraşmam o güz gününden kaçabilmek için. Çağrışımlarla günü yakalamak istediğim bir yalan. Hayatımın en tuhaf günüydü, unutamadığım bir gün. Yeniden kurmak için çağrışımlara ihtiyacım yok. Ressam uzun öyküde ressam yapmıştım kendimi. Yeni bir başlangıç için her şeyi yeniden başlasam diyerek gidiyordu adaya. Bana adaya gitme demişlerdi. İskelede jandarma kimlik soruyor. Asker kaçağı olduğumu biliyorlardı. Sonbaharda gidersin. Sonbaharda iskele jandarmasız. Gülüyorlardı. Büyük adayı ezberimden yazmıştım. Ressam her şeye yeniden başlayamıyordu. Kimse yeniden başlayamaz. Yazdıklarımı yayın evine vermiştim. Biri iyice uzun, ikisi kısa, üç öykü. Kitap sonbaharda çıkacaktı. Dizgi, düzelti sona ermiş, basılma aşamasına gelinmişti. Kapağı bile hazırdı. Yalnızca yazarların, sanatçıların anlayabileceği bir kapris yüzünden son anda caydım. Kitap yayınlanmasın, caymak için yayın evinin yatırımını cebimden karşılamam gerekirdi ve o para bende yoktu. Hiçbir zaman olmadı. Yazdıklarıma ödenen parayla yaşadım. Çoğu kez sadakaya andırırdı. Yazmak karşılığında sadaka. Sancılarla boğuşuyordum. Caymıştım ama caydığımı yayın evine, kimselere söyleyemiyordum. İşte tam bu sırada garip bir dürtüyle, dürtü mü, yazarlık duyarlılığımı, büyük adaya gittim. 12 Eylül'den bir yıl sonraydı. Jandarma erleri iskelede yine kimlik kontrolü yapıyorlar mı bilmiyorum. Tek başıma gittim. Ne olacaksa olacaktı. Fakat ne olacaksa başkalarının yanında olmamalıydı. Kimse asker kaçağının yakalanışını görmemeli. Bir yandan adada geçen hikayenin yetersizliği ağır basıyordu. Ayrıntılarım cansız, tasvirlerim soluk renkliydi. Bir gün bile olsa adada dolanmak, adayı teneffüs etmek çok şeyi değiştirebilirdi. Askere gidinceye kadar suçluluk ve aşağılık duygusu yakamı bırakmadı. Geceleri pencereden bakardım. Sokak kedilerine imrenirdim. Sokak kedileri asker kaçağı olamaz. Kendimden nefret ediyordum. Aranan biri olmak, daima kaçmak korkunçtur.